Ayrım 17, sayfa 300. Öğleden sonra sıkı yönetimden bir yetkili cezaevini denetlemeye geldi. Hukukçu bir albaydı, karşımda durdu. Aramızda şu konuşma geçti. Siz ne iş yaparsınız? Hukuk mezunuyum, yazarım. Nerede yazarsın? Kitap yazarım, roman, öykü falan yazarım. Ha, adın ne? Erdal Öz. Ha, şu Erdal Öz, şu meşhur kitabevinin sahibi, sergi kitabevi. Sonra çevresindekilere dönüp meşhurlardan demişti. Bir başka subay bir deftere herkesin adını soyadını yazdı. Anlıyorum ki bana yüklenen suçlar bahane. Kitabevini yaşatmayacakları belli. Beni sıkı yönetim adli müşaviri bile yazar olarak ya da uçak kaçıran biri diye tanımıyor da sergi kitabevinin sahibi olarak tanıyor. Güzel bir kitabeviydi. Bir buluşma yeriydi. Özgür düşüncenin kitaplaştığı, okurla buluşup geliştiği bir yuvaydı. Artık yok. Anlaşılan, buralardan kurtulursam sil baştan yeni bir hayat düzeni kurmak zorunda kalacağım. Hayat beni hiç korkutmadı. Kaç kez sil baştan başladım, yine başlarım. Akşama doğru posta er, elindeki kağıtla koğuşa girdi. Erdal Öz sen misin? Dedi. Evet benim. Yarın mahkemem var, dedi. Oh be! Saat kaçta? Saat 14'te. Bir ürperti sardı içimi. Kurtulacak mıyım? Adli müşavirin beni meşhurlardan sayması, kitabevinin kapalı tutulması, bir saat kadar önce bir astsubayın gelip mesleğimi sorması içime hiç de rahatlık getirmiyor. Astsubay, mesleğin ne senin? Dedi. Hukuk mezunuyum. Bir de kitabevim var, dedim. Nerede? Kızılay'da. Büyük sinemanın içinde. Sergi kitabevi mi? Evet. Evli misin? Evet, evliyim. Karın eczacı mı? Evet, ülke eczanesi. Tamam. Giderken arkasından, niye sordunuz başçavuşum, dedim. Hiç, dedi. Gerekli oldu da. Gerekli olmuş. Roman öykü yazarım deyişim mi şaşırttı ya da kızdırdı onları acaba? Elbette benim asıl işim o. Hele bundan sonra. Yarın akşam buraya dönünce hücrelerden merakla bakan yüzlere karşı salıverildim diyebilecek miyim? Yoksa tutuklandım mı diyeceğim? Ortalık bir yerdeyim. Ne geriye dönüş, ne ileriye gidiş olanağı kalmadı sanki. Yarın evimde olabileceğimi düşünemiyorum bile. Tutuklanabilirim. Çok da şey değişir hayatımda. Kendimi hiç hazırlamadığım, ne kadar süreceği belirsiz bir hayat olacak benim için tutuklanma. Daha nice sıkıntılara, umutlara, umutsuzluklara, acılara sevgili Erdal Öz. Bir gün bu acıların tadını yazarak çıkarabilirsin. Saat 18. Şimdi döndüm sıkı yönetim savcılığından. Savcı yüzbaşı Muhteşem Savaşan, 2,5 saate yakın sorguladı beni. Benden önce Altan Öğmen'in sorgusu yapılmış. Yarın sabah 9'da yine götürüleceğiz, sözde mahkemeye çıkarılacağız. Belli ki sıkı yönetim komutanının emrine uyularak tutuklanacağız. Uyumak istiyorum. Oysa bu geceyi kendimi başka türlü hazırlamıştım. Yarı uyur, yarı uyanık geçen ikinci gecemdi. Sabah saatlerce hücremde volta atmıştım. Belli ki yarın tutuklanacağım. Suçsuzluğum belli olana kadar aylarca buralarda kalacağım demektir. Kitap evimde kapalı kalacak. Oysa dün sorgudan çıkar çıkmaz dükkanı bırakmanın planlarını yapmıştım. Kime borcum kalır, kime plakları, kitapları geri verebilirim, kimden alacak olurum bir bir yazmıştım. Hepsini yırttım, attım. Daha da önemlisi, kelepçelenip cezaevi arabasına bindirilmiş, sıkı yönetim mahkemelerinin bahçesinden çıkıyorduk ki karımı gördüm. Karım, demişim yüksek sesle. Silahlı erler bir şey anlamadan bana bakmışlardı. Ülkü beyaz yağmurluğunu giymişti. Avukat Hüseyin Duman'la kırmızı bir Anadolu biniyordu. Demek karım bugün sorgumun yapılacağını öğrenmiş, oralara kadar gelmiş, sanırım benim salıverilme haberimi beklemişti. Yarın tutuklanınca Hüseyin Bey hemen dosyamı okuyabilir mi acaba? Karıma anlatır mı savcılıkta verdiğim ifademin çok iyi olduğunu? Savcı Emil'in, İlhan'ın, Abdi'nin tutuklandığını söyledi. Ama davanın uzun sürmeyeceğini de sözlerine ekledi. Dilerim öyle olur. Sabahleyin berber getirdiler, tıraş oldum. Garip bir aldırmazlık içindeydim. Nerede dünkü çırpınışlarım, nerede bugünkü duyarsız, taşlaşmış ben? Ne olacağını biliyorum. Mucize beklemiyorum. Tek isteğim duruşmada karımı görebilmek. Orada olur belki. Mahkeme uzun sürmez. Zaten karar önceden verilmiştir. Şak diye tutuklanacağımı biliyorum. Tek beklediğim şey bu hücreden çıkarılmak. Hiç olmazsa zaman denilen o zalim şey işlemeye başlar. Bugün saat 10.45'te Üçnoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde Altan Ömer'le birlikte tutuklandık. Şimdi yine hücremdeyim. 2 gün içinde tutuklanma yazısı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nden cezaevine gelirmiş. Bakalım bu hücre hayatı ne zaman sona erecek? Cezaevine dönünce karımdan gelmiş bir şeyler buldum. Tırnak çıtçıtı, kalemtıraş, silgi, resim defterleri. Bugün duruşma salonunda çok bakındım ama ne karımı ne de avukatımı görebildim. Hiç beklemiyordum. Tutuklanma emrim cezaevine gelmiş. Saat 16'da hücremin kapısı açıldı. Tutuklanmış biri olarak koridor özgürlüğü tanındı bana da. İlk işim gazetelere bakmak oldu. Okuyamadım, karıştırdım şöylece. Sonra havalandırmaya çıkarıldık. Gözlerim kamaştı. Gökyüzüne bakamadım önce. Açık mavi gökyüzü gözlerimi yaşarttı. Gözlerim dört duvara koşullanmış anlaşılan uzaklara bakmak ilk anda şaşırttı gözlerimi. Voleybol oynadık. Çok bitkinim. Özellikle de bacaklarım. Çabuk yoruldum. Akşam üzeri Altan Emin'i de getirdiler. Sonra da topluca öbürlerini. Emil, İlhan, Abdi. Geleceklerini önceden haber almıştım. Muhabere okulundaki arkadaşlarım getirilmeden önce bahçede bir köşede koğuş çavuşu Bahattin'i, gelen arkadaşlarımın nasıl önemli kişiler olduklarını, alınışımızın nedenlerini açık açık anlatmış, onlara kesinlikle her geleni yaptıkları gibi bir job şöleni yapmamaları gerektiğini söylemiştim. O da şimdi açıklamakta bir çekince görmüyorum. Bana solcu olduğunu, gençlik olaylarına karıştığını, bu konuda her an başına bir iş açılacağından korktuğunu söylemişti, çekinerek de olsa. Ne kadar doğruydu bu sözler bilemem ama Bahattin bana söz verdi, sözünde de durdu. Arkadaşlarımı hücrelere aldı, yalnızdı, beni ürperten cop sesleri duydum ama o seslerin dışarıda dayak etkisi yaratacak biçimde, copun üstteki yatağa vurulmasının sesleri olduğunu sonradan arkadaşlardan öğrendim. Gece saat 21'de karımın iki mektubunu getirdiler, salıverimimi bekleyen mektuplar. Ona uzun bir mektup yazmalıyım. Hücremi de değiştirdiler, bu kez iki kişiyiz. Ben yine altta yatacağım. Ama hücre hayatı bitti artık. Hücre kapısı gece saat 21'e kadar açık kalacak. Moralim çok iyi. Yıkılmadım. Durumu çok çabuk kabullendim. Daha iyiyim. En azından birileriyle konuşabiliyorum. Bugün Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne duruşmaya çıkmadan önce bir odaya alınmıştım. Biraz sonra Altan Ümin'i de getirmişlerdi. Muhabere okulundan tanıdığımız şair Astsubay Başçavuş, odanın girişinde, kapının ağzında bir masanın başında oturuyordu. Odaya alınırken bana yavaşça, "Ne kadar zayıflamışsın," dedi. "Altan Ümen de, sen de." Gerçekten bizim değişen görüntülerimizi üzülmüş gibiydi. Odada başkaları da vardı. Altan'la karşılıklı volta atmaya başladık. Kendimi bilemem ama Altan Ömen gerçekten zayıflamıştı. O yüzünden hiç eksiltmediği, yarım hafif gülümsemesiyle yanımdan geçerken fısıltıyla birbirimize bir şeyler söylemeye çalışıyorduk. İmza olayını sordular mı dedim. Sormadılar dedi. Sonra aldılar bizi silahlı erlerin önünde o uzun koridordan geçirip halı kaplı merdivenden çıkardılar, duruşma salonuna soktular. Ali Elverdi mahkeme başkanıydı. Tutuklandık işte. İmza olayını neden sormuyorlar anlamıyorum. Bizi o imzalar yüzünden aldıkları öylesine belli ki. Tam 22 bin imza. O imza olayını defterime yazmayı çok isterdim. Olmuyor. O ayrıntıların güzelliği kalmaz sonra. Bir gün çıkarsam yine de yazabildiklerimi yazıyorum. Gizlenecek bir yanı yok. Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan'ın asılmalarını önlemeye çalışmıştık. Bunun için de en demokratik yolu seçmiş, Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Senatosu'na verilmek üzere idam cezasının özellikle siyasal suçlarda büyük yanılgılara neden olan, dönüşü olmayan, çağ dışı bir cezalandırma yöntemi olduğunu, en azından bu ceza yasalardan kaldırılana kadar özellikle siyasal suçlardan dolayı verilmiş idam cezalarının ertelenmesi gerektiğini belirten bir dilekçeyi, yurt çapında toplanan imzalarla donatıp gerekli yerlere yollamıştık. İstanbul ayrıca topluyordu imzaları ama Türkiye'nin dört bir köşesinden getirilen imzalar sergi kitabevinde toplanıyordu. Onat Kutlar'la Yaşar Kemal İstanbul'dan 7.000 imza ile gelmişler. Kitabevindeki imzalarla buluşunca toplam imza sayısı 22.000'i bulmuştu. O günler için azımsanacak bir sayı değildi bu. İmzaların toplanışında pek çok sevindirici, pek çok üzücü olay yaşadık. Yıllar sonra da olsa birkaç tanesini açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Özellikle biri çok ilginçti. Necati Cumalı Ankara'daydı. Sergi kitabevine uğramıştı. İmzalaması için dilekçeyi önüne koydum. Ankara'ya gelmeden bir gün önce İstanbul'da Oğuz Akkan'ın Cem kitabevinde imzaladığını söyledi. Sonradan öğrendim. İstanbul'a dönüşünde imzalaması için dilekçeyi önüne sürdüklerinde bir gün önce Ankara'da Sergi kitabevinde imzaladığını söylemiş. İstanbul'da Onat Kutlar, Hüseyin Baş, Yılmaz Güney, bir de Fransız Sinematekinin başkanı Taksim'de Boğaz'a bakan bir masanın başında yemek yemiştik. O günlerde ben de Ankara'daki sinematikin başındaydım. Yılmaz'a imzalamasını söyledim. Erdal bugünlerde başım belada, imzalatma bana demişti. Bir gün kitabevinde idamla yargılanan çocuklardan ikisinin anneleri vardı. O sırada içeriye Cahit Österli girmişti. Kalkıp annelerle onu tanıştırmıştım. Anneler ondan da imza istemişlerdi. Bu imzaların ne kadar önemli olduğunu uzun uzun dile getirdikçe kıvranmıştı Cahit Österli. Acılı annelerin karşısında imzayı atmak zorunda kalmıştı. Ama kitap evinden çıkınca dışarıda vitrinin önünden bir türlü ayrılamamıştı. Anneler gittikten sonra kitap evine girmiş, gözlerini aça aça benden özürler dileyerek imzasını silmemi istemişti. Silmiştim tabii. Daha kimler, kimler. Neden 31 kişilik uçak kaçırma örgütünün suç elebaşısı olduğumuza gelince. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi'yi Çankaya'da bir gazinoda Altan Öğmen, Emil Galip Sandalcı ile birlikte üçümüz üç daldan sıkıştırıp bin dereden su getirerek razı ettikten sonra cemiyet salonunu kiralayıp bir basın toplantısı toplanan bu 22 bin imzayı kamuoyuna sunmuştuk. Sonra da bu imzaların çoğaltılan fotokopileri gereken üst makamlara iletilmişti. Bütün basın oradaydı. Boğaziçi uçağını kaçıran düzmeci örgütün doğum yerinin Ankara Gazeteciler Cemiyeti salonu olduğunu şimdi açıkça söyleyebilirim. Ama bu çok demokratik eyleme bir kup takamadıkları için bizi böyle düzmeci bir örgüt suçlamasıyla içeri tıktılar. Üstelik de onca çabamız boşa gitmiş o üç güzel insanı asılmaktan kurtaramamışken. Öylesine önyargılı bir meclis, öylesine koşullanmış bir senato vardı ki İsmet Paşa'da umulan, beklenen tepkiyi göstermeyince çocuklar bir gece yarısı ardı ardına sallandırılıverdiler. Deniz Yusuf Hüseyin, asılmadan önce tam 12 gün süren açlık orucu tutmuşlar. Koridorun başından bu yana Deniz Gezmiş 3. yani benim şimdi kaldığım hücre, Yusuf Arslan 5. Hüseyin İnan 7. hücrede kalmışlar. Son günleri hep burada geçmiş. Hücre kapıları sabah açılıyor, geceleri üstlerine kilitleniyormuş. Şimdi bize yaptıkları gibi Yusuf sürekli Aşık Veysel'in o çok ünlü "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece" türküsünü okuyormuş. İlk günler hücreleri bitişikmiş. Açlık orucunda direnince ayırmışlar. Hücreler arasında birer hücrelik boşluk bırakıp yerlerini değiştirmişler. Nöbet tutan erlerle araları çok iyiymiş. 5 Mayıs gecesi saat 24'ü çeyrek geçe üçer kişi girmiş hücrelerine. Yataklarındaymışlar. Üzerlerine atılıp kıskırmak yakalamışlar. Girenlerden biri ağızlarını kapatmış, biri kollarına yapışmış, biri de ayaklarına. Çocuklar ayakkabılarını bile giymeye vakit bulamadan sürüklenerek çıkarılmışlar hücrelerinden. Ayak bileklerine prangalar vurmuşlar. Yaka paça sürüklenerek götürülmüşler. Götürülürken gülüyor, götürenlerle alay ediyorlarmış. Kaldıkları hücrelerin önünde bekleyen nöbetçi erlere "Eyvallah" demişler, "hakkınızı helal edin" demiş birisi. Her biri ayrı arabalara bindirilip öyle götürülmüş asılacakları cezaevine. Erler anlattı bunları. "Çok efendi adamlardı" diyor kısa boylu, güler yüzlü Van Bombaşı. "Mahkum dediğin onlar gibi olur. O uçak kaçırılmasa belki kurtulurlardı" dedi bir başka nöbetçi er. Anlaşılan o uçağı kaçırmakla suçlandığımı bilmiyorlar, susuyorum. Garip bir rastlantı ama geceleri kapatıldığım bu hücre, üçüncü hücre, yani Deniz Gezmiş'in asılmaya götürülmeden önce kapatıldığı son hücre. Üstü kireçle badanalanıp örtülse de tavandaki kocaman harflerle yazılmış THKO yazısını dikkatle bakınca okuyabildim. Saat 14.25. Uçak kaçırma olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi birdenbire salıverildi. Dün savcıya çıkmışlardı. Bir garip oldum. 5'i de Kars'taydı. Hücredeydiler. 10-12 gün kadar önce getirilmişlerdi. Aynı olaydan dolayı en az onlar kadar suçsuzum. Üstelik onlar uçak kaçıranlardan birinin yakınıymışlar. Ben hiçbirini tanımıyorum. Ne uçağı kaçıranları ne de bunları. Şimdi koca koğuşta 8 kişiyiz. 2 kişi hücrede, 6 kişi koridorda. Dün hücreden çıkarılan Halil Berktay'ın hücredeyken hazırladığı bulmacaları çözüyoruz. Onlar bir taraf, Altan Ömer'le ben bir tarafız. Bilmeceler bitince hücrelere kapanıp yeni bilmeceler hazırladık iki takım olarak. Çok keyifli bir oyun. Hazırlamak daha da güzel. Karıma yazdığım mektuptan. Gece. Bir pazar daha bitti. Bitse de ardından ne getirecek? Anlamsız, boş bir gün. Annemi düşünüp çocukluk anılarımı getiriyorum gözlerimin önüne. Bu da yeni bir uğraş oldu benim için. Hatırladığım görüntüleri kağıda geçirmeye çalışıyorum. Çarşamba günü görüşebileceğiz. 10 dakikalık bir süre içinde birlikte olacağız. Ne yapacağız o gün? Neyi nasıl konuşacağız? Sen o yanda, ben bu yanda. Aramızda tozlu, bulanık bir cam bölme. Ölüm, aşk ve hayat filmindeki görüşme sahnesi geliyor aklıma. Karı koca nasıl mırıltılarla hiçbir şey konuşamadan konuşmaya çalışıyorlardı. Nefis bir sahneydi. İlk duruşmamız çok ilginçti. Arkalarında "Adalet mülkün temelidir" yazılı yüksek kürsünün üstündekiler yine bildik kişilerdi. Bu kez salon oldukça doluydu. Hiçbir izleyici yoktu. Bütün örgüt oradaydı. Altan Öğmen, Emil Galip Sandalcı ile benim üçlü elebaşısı sayıldığımız örgütün öbür üyeleriyle ilk kez orada karşılaşıyorduk. Aralarında bir iki tane tanıdığım yüz vardı. Öbürlerini hiç görmemiştim. Kim olduklarını da bilmiyordum. Önce askeri savcı Muhteşem Savaşan, Ayağa kalkıp iddianamesini okumuştu. Sonra kürsüdeki üyelerden biri sırayla bizleri kaldırıp ifademizi aldı. Önce göz altında her birimize bir gece zorla yazdırılan ifadelerimiz okunuyor, buna karşı ne söyleyeceğimi soruyordu. Altan'ın da, Emil'in de, benim de ifadelerimiz yarım dosya sayfası kadardı. Herkes bir bir kalkıyor, o ilk ifadelerin baskı altında alındığını belirtiyor, o ifademi kabul etmiyorum diyordu. Sonra da olayla hiçbir ilgisi olmadığını anlatıyordu. Sıra orta sıralarda oturan esmer, uzunca boylu, yapılı bir arkadaşımıza gelmişti. Adının Ömer Polat olduğunu orada öğrendik. Hiç tanımıyordum, yüzünü de hatırlamıyordum. İlk verdiği ifade okundu, oldukça uzun bir ilk ifadeydi. Okuması yarım saate almıştı. Ömer Polat da o ilk ifadesini kabul etmemişti. Bu kadar uzun bir metni de baskı altında mı yazdın dedi. Kürsünün ortasında oturan Başkan Ali Elber'di. Evet dedi Ömer Polat. Ama öbür arkadaşlarının verdiği ifadeleri dinledin. Ya yarım sayfalık ya bir sayfalık ifadeler. Senin ifaden tam 65 sayfa. Buna ne diyeceksin? Ömer Polat'ın yanıtı çok ilginçti. Ben romancıyım efendim. Kürsüdekiler de, bizler de gülüşmüştük. Sonradan yakın dostum oldu Ömer Polat. Gerçekten bir romancı olduğunu o zaman anladım. Salı verildikten sonra iki de güzel roman yayınladı. Biri Saragöl, biri de Mahmudo ile Hazel. Almanca öğretmeniydi. Sonra Almanya'ya yerleşti. Yine öğretmenlik yapıyor. Öylesine tek düze, bomboş, öylesine anlamsız geçiyor ki günler. Yazacak ilginç bir şey bulamadım karıma. İki gündür midem yanıyor. Bekir Yıldız'ın Kara Vagonunu okudum, sıkıldım. Son üç öyküyü okumadım, bıraktım kitabı. Deniz'in dediği gibi röportaj olmanın ötesine geçememiş yazdıkları. Chevrier'in Kelebek adlı romanına başladım. Okumuştum daha önce. Suçsuz yere müebbede çarptırılan adamın kendi yaşamıymış romanı. Hücremin uzunluğu 4 metre, yani kapıdan duvara 4 ufak adım. Ellerim arkamda yürümeye koyuluyorum. Sayfa 26. Benim hücremin uzunluğu ise 3 metre bile değildi. Eni de 2 metreden azdı. Kelebeğin kahramanı hücreye atıldığı ilk gün boyuna volta atıyor. Tepesinde bir ampul. Yürüyor, yürüyorum. Derken birdenbire ışık sönüyor ve cılız bir gün ışığı penceredeki tahtanın aralıklarından içeri süzülebiliyor. Nasıl? Sabah mı oldu? Bu uzun gece ne kadar da kısa geldi bana. Sayfa 27. Yarıdan sonrası acılarla dolu bir gün. Ülkü de gözaltına alınmış. Avukatım Hüseyin Duman geldi. O verdi acı haberi. Gönlümün bir yanıyla bu haberi bekliyor gibiydim. Çünkü İlhan'ın muhabere okulunda kapatıldığım odanın kapısının altından gizlice attığı pusulada karımın adını da verdiğini yazmıştı. İkinci üzeri babamdan ilk mektup geldi. O da acı haberi tekrarlıyordu. Karımın test çıkacağını umuyorum. Onun çıktığı haberini alana kadar günlerimin çok daha zor geçeceğini biliyorum. Babama da bir mektup yazdım. Bugün görüş günüydü. Annem babam geldiler. 8-10 dakika kadar kirli cam bölmeli odacıklardan birinde görüşebildik. Üzgündüler, iyiydiler. Babamlar kızımı alıp Bursa'ya dönecekler. Karım, cumaya kadar bekleyip öyle gidin demiş. Demek cumaya kadar çıkacağını umuyor. Dilerim öyle olur. Karımın dış kapıda tek başına bir hücrede kaldığını öğrendim ikindi üzeri. Erkeklerin kaldığı cezaevinin karşısında bir küçücük tahta barakada kalıyormuş. Göz altındaki çocuklar bir radyo ulaştırmışlar ona. Sabah akşam ikişer saat avluya çıkarıyorlarmış. Tek başına dolanıyormuş. Canım. Bugün duruşmadan dönenler öğrenmişler bu ayrıntıları, onlar söyledi. Okan, karımın erkek kardeşi, öğleden sonra çamaşırlar, kitaplar, dergiler getirdi. Dergileri, kitapları ancak saat 18'de alabildim. Getirdiği listeye baktım. Okan, öykümün yayınlandığını, Cumhuriyet gazetesinde ilanını gördüğüm Yeni A dergisini de getirmiş. Yeni dergi de geldi ama içinde öyküm yok. Anlaşılan Mehmet Fuat öykümü basmayacak. Kemal Özer'e bir mektup yazdım. O öykümü Mehmet Fuat'tan gidip almasını, uygun görürlerse Yeni A dergisinde yayınlamalarını söyledim. Kemal Özer'e bu konuda şunları yazdım. 29 Haziran 1972. Yeni A dergisinin Haziran sayısını bugün akşam üzeri görebildim. Saat 22 oldu. İlanlarına kadar okudum. Bırakamıyorum elimden. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ilanınızı gördüm. Derginin 4. sayısı da çıkmış. O da yakında elime geçer, sevinç içinde okurum sanıyorum. Çünkü 23 Haziran'dan beri okuma özgürlüğüne kavuştum sonunda. Karım Ülkü de içeri alındı. Dergi kitap gönderecek kimsem yok. Ne olur bir süre için bu işi sizler yüklenin. Mehmet Fuat benden yeni dergi için hikaye istemişti. Haziran sayısında bana yer ayırmıştı. 15 Mayıs'a kadar eline geçmesini istemişti. Göndermiştim. Bu sayıda öykü basılmıştır diyordum. Baktım yok. Sarı sayfalardaki açıklamasında gelecek sayıda yayınlayacağı öyküleri açıklıyor. Tomris Uyar'la Selim İleri'nin öyküleri. Benim öyküm basmayacağı anlaşılıyor. Kendisini sakıncalı görürse, öykümü basmayabileceğini yazmıştım. Sanırım öyle oldu. Senden dileğim, hemen git Mehmet Fuat'tan o öykümü al. Öykünün adı Güvercin. Çok sevdiğim bir öykü oldu. Onun da ağda çıkması gerekiyor. Ama sanırım o öyküyü daha önce bazı dostlara okutmanız gerekecek. Bugün Kelebeği Yaraladım. Kendini okutan, sürükleyici bir roman. Cezaevinde cezaevini anlatan bir roman okumak çok hoş. Anlatılması güç bir sıkıntıyı gün boyunca taşıdım.